Bugün paylaştığın kaynaklara şöyle bir baktım da konu gerçekten çarpıcı. Yani hepimizin mutfağında olan bir şey, şu aşırı işlenmiş gıdalar.
Evet.
O paketi açınca neden tek bir cipsle duramadığını ya da o dondurma kutusunun neden sonuna kadar bitirmek istediğini hiç düşündün mü?
Sanırım hepimiz düşünmüşüzdür.
İşte Scientific American ve Virginia Tech'ten gelen bu araştırmalar diyor ki, sorun belki de senin iraden de değil, belki de yediğin gıdanın kimyasında. Hadi gel bu işin arkasında ne var biraz daha yakından bakalım.
Kesinlikle.
Ve bugün asıl sormamız gereken soru şu. Bu bir irade savaşı mı yoksa beynimiz yani gıda endüstrisi tarafından resmen hackleniyor mu?
Ekleniyor mu?
Aynen. Bu analizde hani aklımızda sürekli dönüp duran o yemek gürültüsü var ya, işte onun nereden geldiğini ve beynimizin ödül merkezinin bu gıdalarla nasıl ele geçirildiğini inceleyeceğiz. Beynin hacklenmesi kulağa çok iddialı geliyor. Yani beynimizin evrimsel olarak ne bileyim brokoli gibi doğal şeylere göre ayarlandığını biliyoruz. O zaman bir paket cips yediğimizde beynin içinde tam olarak ne oluyor? Sanki birisi sistemi kandırıyor gibi.
Aslında tam olarak olan bu. Bak, kaynaklarda adı geçen striatum diye bir beyin bölgemiz var. Burası bizim ödül ve motivasyon merkezimiz. Doğal bir yiyecek yediğimizde, mesela bir elma, striatum az miktarda dopamin salgılayarak bize keyif verir. Bu sağlıklı bir döngü. Hayatta kalmamız için tasarlanmış. Ama aşırı işlenmiş gıdalar, yani endüstriyel olarak tasarlanmış yüksek yağ ve şeker kombinasyonları bu sisteme nükleer bir bomba gibi düşüyor. Striatuma anormal derecede yüksek miktarda dopamin salgılatıyorlar.
Bu inanılmaz. Yani sorun sadece bir parça çikolatadaki şeker değil. O çikolatanın endüstriyel olarak nasıl bir dopamin bombasına dönüştürüldüğü. Sanırım kaynaklarda geçen şu Nova 4 kategorisi de tam olarak bu demek, değil mi?
Aynen öyle. Bu çok kritik bir ayrım. Nova 4, yani ultra işlenmiş gıdalar demek, bunlar sadece şeker ve yağdan ibaret değil. İçlerinde ev mutfağında asla bulamayacağın endüstriyel bileşenler var.
Ne gibi?
Emülgatörler, kıvam artırıcılar, yapay tatlandırıcılar. Bu maddeler gıdanın dokusunu, ağızda bıraktığı hissi ve lezzetini biyolojimizin karşı koyamayacağı bir seviyeye çıkarmak için özel olarak tasarlanıyor.
Bu çok aydınlatıcı. Çünkü bir ürünün içindekiler listesine baktığımda emülgatör gibi kelimeleri görürüm ama ne işe yaradığını hiç düşünmezdim. Meğer asıl amaçları sadece raf ömrünü uzatmak değilmiş.
Değil, kesinlikle değil. Beynini daha fazla yemeğe ikna etmişmiş.
Peki bu teorinin davranışlarımızı gerçekten değiştirdiğine dair somut bir kanıt var mı?
İşte burada Virginia Tech'in yürüttüğü o çalışma devreye giriyor. Bulguları gerçekten çok çarpıcı, henüz yayınlanmamış bir ön çalışma olmasına rağmen. 18-25 yaş arası genç yetişkinleri iki gruba ayırıyorlar. Bir grup 2 hafta boyunca aşırı işlenmiş gıdalarla besleniyor. Sonrasında yapılan testlerde bu grubun tok olsalar bile bilinçsiz atıştırma eğilimlerinin arttığı görülüyor.
Yani biyolojik olarak aç değiller ama beyinleri onlara ye komutu vermeye devam ediyor.
Aynen öyle.
İşte bu başta bahsettiğin o yemek gürültüsü olmalı. Yani biyolojik bir ihtiyaç olmamasına rağmen zihnimizde sürekli dönen o yeme düşüncesi.
Tam olarak bu. Yemek gürültüsü, beyninin ödül sisteminin o yapay dopamin selini tekrar istemesinden kaynaklanan bir fısıltı. Vücudunun değil, beyninin açlığı bu.
Anladım.
İğil gıda bağımlılığı ölçeğine göre yetişkinlerin yaklaşık %12'sinin bu konuda klinik düzeyde kriterleri karşılaması da durumun ciddiyetini gösteriyor. %12 çok ciddi bir oran. Bu da bizi en temel soruya geri getiriyor. Bu durumda suçlu kim? Yeme krizine giren birey mi? Yoksa o krizi tetiklemek için tasarlanmış ürün mü? Kaynaklar ikinci seçeneğe işaret ediyor. Hatta Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü Başkanı Nora Volkow'un çok güçlü bir sözü var.
Nedir o?
Uyuşturucular beynin özgür irade kullanma kapasitesini elinden alır. Buradaki argüman da bazı gıdaların da benzer bir mekanizmayla çalıştığı yönünde.
Vay canına.
Eğer bir ürün beyninin biyokimyasını sana karşı kullanıyorsa, çözüm belki de kişisel diyetlerden çok, tütün ve alkolde olduğu gibi daha geniş çaplı düzenlemelerden geçebilir.
Bu çok güçlü bir benzetme. Özgür iradeyi elinden alır demek, iradesizsin demekten çok farklı. sorumluluğu bireyden alıp ürüne yüklüyor.
Kesinlikle.
Özetle anladığım kadarıyla bu gıdalar sadece lezzetli olduğu için değil, beynimizin en ilkel ödül mekanizmalarını bir uyuşturucu gibi ele geçirmek için özel olarak tasarlandığı için bu kadar karşı konulmaz. Sorun bizim irademizde değil, gıdanın kimyasında. Harika bir özet. Tüm bunları konuştuktan sonra sana şöyle bir soruyla veda edelim o zaman. Bireysel irade ve seçim özgürlüğü. İçinde bulunduğumuz gıda ortamının kendisi, biyolojimize karşı çalışacak şekilde tasarlandığında ne anlama geliyor?